Ayrım 19.
Klazomenay'ın komşuları Eritray, Çeşme'nin doğusunda Ildırı ile Teos, Seferihisar'ın batısı. Öte yandan varsıllıklarını sürdürdüler. Birincisi Kios'a, Sakız'a gitmek için en elverişli liman olduğundan, öteki önemli bir Dionysos tapınma merkezi olduğu için. Fokaia'nın kuzeyinde Ailois'in verimli kıyı yöresinde Kime, Alia, Mirina ve Grinion vardı. Bu üçünden en önde geleni her zaman Kime olmuştu. Grinion'un ötesinde Pergamon'un limanı olan Elaia, Misia bölgesinin sınırlarını belirtiyordu. Adramition'da aynı adla anılan körfezin Edremit körfezi en iç kısımlarındaydı. Yarım adanın kuzeybatı köşesini oluşturan Troas bölgesinde eskiden birçok kent vardı. Ancak şimdi bu kentlerin kimileri birleşmiş, kimileri yitip gitmiştir. Yöreye adını veren eski İlyon, İskender onu eskiden olduğu gibi polis kent durumuna getirdiğinde köyden büyüyecek bir yerleşmeydi. Şimdi de Antigonos'un kurup Lysimachos'un genişlettiği komşusu Alexandria Troas'ın Troas Alexandria'sı gölgesinde kalıyordu. Çanakkale Boğazı üzerindeki Lampsakos, Lapseki ile Çanakkale Boğazı'ndaki Parion, güney kıyıda Lesbos adasına bakan Assos, Behram Kale, hepsi İskender'in kurmuş olduğu yeni İlyon Birliği'nin üyesi oldu. Son olarak Propontis'in Marmara Denizi, güney kıyısında Kizikos, Bandırma ile Erdek arasındaki dar alanı kaplıyordu. Karya, Likya ve Pamfilya gibi güneyde kıyısı olan bölgeler Helenistik dönemin başlarında uzun süre Ptolemaios'ların elinde kaldı. Ancak buradaki kentlerin Yunan kültürünün gelişmesine yapmış olduğu katkı hiç de önemsiz değildi. Karya kentleri içinde en ünlüsü Milas'aydı, Milas. Kendi limanı Pasala'dan 15 kilometre kadar uzakta olan bu kentin sınırları içinde Büyük Labraun'da Zeus'un toprakları vardı. Burası da Milas'a kutsal yolla bağlıydı. Milas'ın güneybatısında Kos, İstanköy, körfezinde yarı bağımsız bir krallık olan Halikarnassos, Bodrum bulunuyordu. Körfezden öte uzun bir yarımadanın en ucunda, iki limanıyla eşsiz bir konumda olan Knidos vardı. Halikarnassos ile Milas'a gibi Knidos da Dorlar'ın altı kent, Hexapolis denen birliğine üyeydi. Kendilerine dayatılan yönetimin çirkin aşağılamalarından böylece kurtulan bütün bu kentler, şimdi daha samimi bir yaşayışa ve atadan kalma yönetim biçimine dönebilirlerdi. Bu yönetim biçimi bugünkü demokrasinin prototipi olan halk topluluğunun yönetimiydi. Bu yüzyıllarda Küçük Asya'nın Yunan kentlerinde kişisel varsalığın derecesi konusunda hiç kuşku yoktur. Giysilerinin zenginliğine, evlerin rahatlık düzeyine, mozaik döşemelere, revaklı avlulara, akarsu ve atık su sistemine, şenliklerin ve oyunların artmasına ve şimdi de bayramlarda yüksek ücretlerle tutulan meslekten göstericilerin bolluğuna yansımıştı bu zenginlik. Kentler de daha iyi planlanıyor, kimi zaman Perikles zamanında Hippodamos'un bulduğu kafes dokunun Priene'de uygulanması gibi kent planları çıkarılıyor, kimi zaman başka kentlerde olduğu gibi daha incelmiş bir içgüdüyle asimetrik yapı kümeleri düzenleniyordu. Doğal çevrenin ustaca uyarlanmasıyla elde edilen şaşırtıcı sonuçlara ileride değinilecek. Kamu binaları 5. yüzyılda neredeyse yalnız tapınaklardan oluşurken, şimdi revaklı agora çevresine küme küme meclis binaları, tiyatrolar, konser salonları, müzeler ve büyük karma sundurmalar kuşatıyordu. Bu tür yapıların gereklerini karşılamak için yeni mimari biçimlerin oluşması, eski Yunanlı yapıcıların katı alışkanlıklarının büyük ölçüde terk edilmesi zorunlu oluyordu. Helenistik dünyanın sağladığı bu maddi ortamda, büyük filozoflar ve bilim adamları toplumun onayladığı ve ilgi gösterdiği iyi bir çevrede çalıştılar ve yazdılar. Aristoteles'in kitaplarına geçen insan bilgisi bir anda ileri doğru olağanüstü bir adım attı. Bu dönemin parlak buluşlarının çoğunu Arkimedes'in Arşimet, Syracuse'daki Sicilya işliğine borçluyuz. Büyük bir gemiyi kaldıraçlarla denize indirmeyi tasarlayıp bana dayanacak bir nokta verin, dünyayı yerinden oynatayım diyen Eureka diye bağırarak hamamdan fırlayıp özgül ağırlığı bulduğunu haber veren Arşimet. İskenderiye'de Museon'da devlet ödenekli bir grup araştırmacı, Güneş'in dünyamız ve gezegenlerle ilişkisini bulmuş, dünyanın çevresini doğru olarak hesaplamışlardı. Kuşkucu Simon'un kümeste semirmişler dediği bu grupta Öklides, Öklit, Aristarkos ve Eratosthenes gibi adlar vardı. Ancak İonya'nın büyük kentleriyle alçak gönüllü komşuları da ünlü adlar yarattılar. Bunların kimi botanikçiler, zoologlar, anatomide, tıpta uzman kişilerdi. Kimi de Pergamon'daki gibi büyük kitaplıkların kurulmasıyla ortaya çıkan yeni bir olgunun temsilcileriydiler. Bunlar artık ya kitap konusunda kitap yazabilen edebiyatçılardı ya da kitapseverler, kitap koleksiyoncuları ya da çevirmenlerdi. Ptolemaios'ların İskenderiye kitaplığında 700 bin cilt kitap bulunduğu, bunların çoğunun papirüs bolluğu ve kitaplığın kopya bölümünde çalışan köleler sayesinde yazılan örnek yayınlar olduğu söylenir. Din alanında resmi tanrı ve tanrıçaların oluşturduğu eski tanrılar kuruluna karşı gitgide artan tepkilerle büyük değişiklikler olmuştu. İskender'den önce kendini toplumun doğal öğesi olarak gören Yunan yurttaşı, şimdi geleneksel öğretiye pek aldırmayan birey olmuştu. Davranışlarını biçimlendireceği yeni bir ahlaka gereksinimi vardı. Onu da çağdaş iki büyük rehber felsefe olan Stoacılık ile Epikürosçuluk sağlıyordu. Bunlardan hiç değilse birincisi belki çağın en büyük yaratısıydı. Stoa felsefesi Küçük Asya'da esaslı bir din gibi gelişip, yerli inançların etkisiyle güçlü bir doğu çeşnisi kazandı, boş inancın hemen hemen her türüne yanıt veren bir felsefe oldu. Köleliğin egemen olduğu Helenistik çağ ile bugünkü dünya arasında herhangi bir koşutluk kurmak, aldatıcı bir karşılaştırma olur. Nüfusun önemli bir yüzdesi doğal olarak ve tamamıyla yukarıda betimlenen gelişmiş yeni yaşam biçiminin nimetlerinden yoksun bırakılıyordu. Seleukosların yönetimindeki Küçük Asya'da yaşama ilişkin bir tablo çizdik. Şimdi 1. Seleukos'un İsa'dan önce 281 yılında Koros Ovası'ndaki savaşta eski birleşiği Lysimakos'u ortadan kaldırmasını izleyen olaylara geri dönelim. Seleukos önemli bir kişilikti. Ertesi yıl öldürülmeseydi, imparatorluğundaki bütün ülkeleri birliğe kavuşturabilirdi. Ondan sonra gelen Seleukoslar ile Antiokoslar atalarına çekmemiş olacaklar ki, geride yalnız kanlı aile kavgaları ile karanlık harem entrikalarına ilişkin kayıtlar bırakmışlardır. Sonuç olarak Seleukoslar Küçük Asya'daki topraklarını kısa sürede yitirmiş, ülkenin birliğe kavuşması için Romalıların gelmesi beklenmiştir. Seleukos'un ölümünün ertesi yılında bu dönemin tümünde meydana gelmiş olayların en tuhafı sayılması gereken bir olay baş göstermiştir. Doğu Avrupa'dan gelen göçlerle Anadolu platosunun tam ortasına Kelt kavmi yerleşmiştir. Bir yıl önce Makedonya'da güçlü bir direnişle karşılaşmış olmalarına karşın İsa'dan önce 278 yılında 20 bin Galatlı ailelerini yanlarına katıp Çanakkale Boğazı'na varmış ve Asya'ya geçmeye başlamıştı. Bunlar Troas'taki Yunan kentleri arasında tutunamayınca doğuya hareket ettiler ve Bitinia ile Pontos gibi iki yerli devletin yararlı birleşikleri olarak kabul gördüler. Bu nedenle kendilerine Frigya'da toprak da verilmişti. Burada yaptıkları baskınlar ve yasa tanımazlıklarıyla batıdaki devletlerin huzurunu bozmayı sürdürdüler ve her an genişleme tehditleriyle bu kentlerde genel bir panik yarattılar. İşte bu tehditler Pergamon'u Bergama öne çıkardı. Şimdi Helenizmin evriminde bundan böyle büyük bir önem kazanacak olan Pergamon'un tarihini ele almak gerekiyor. Pergamon tarihi ve kalıntıları üzerine yazılan kitaplar dolusu yazı tartışmasız Pergamon'un ününü dünyaya duyurmuştur. Sıradan bir eserde Pergamon ile ilgili kitap listesi 15 sayfa tutmaktadır. Bununla birlikte silik bir kent devletinden minyatür bir krallığın başkentliğine yükselmesi çok kısa özetlenebilir. İpsos Savaşı'ndan sonra Pergamon'u düşüren Lysimakos, Küçük Asya'da kaldığı süre içinde biriktirdiği servetini kentin yüksek kalesine saklamıştı. O sırada kentin yöneticisi bir kaza sonucu hadım kaldığı söylenen Filhetairos adında bir Papalagonyalıydı. Kastamonu Çankırı yöresi. Filha Tairos, Lysimakos'un servetini Lysimakos İsa'dan önce 280 yılında yenilip ölene değin saklamıştı. Daha sonra bunca servet kendisine kalınca artık Seleukoslara bağımlı kalmanın gerekmediğini fark etti ve servetinin bir bölümünü küçük krallığının savunma ekonomisini geliştirmeye ayırdı. İsa'dan önce 263 yılında öldüğünde varlığını yeğeni Ömenes'e bıraktı. O da bu serveti kat kat artırarak Atalos adındaki oğluna bıraktı. Pergamon'da Ege'de kıyısı olan bütün Seleukos devletleri gibi artık haraç almaya başlayan Galatlarla savaşa tutuşmuştu. Bu durumu hiçbir şekilde kabullenemeyen Atalos harekete geçip bir dizi askeri manevrayla onları yenmeyi ve oturdukları toprakların sınırları içinde tutmayı başardı. Bundan sonra gözlerini Seleukoslara çevirdi ve o sıralar aralarında sürmekte olan iç savaştan yararlanarak her birinin ordusunu ayrı ayrı yendi. Küçük Asya'nın batısını tümüyle ele geçirinceye değin onları güneye sürdü. Böylece Attalos'un torunları çok büyük bir kalıtım varisleri oldular. Roma, Küçük Asya'da ilk kez etkili olmaya başladığında Attaloslar Pergamon'da hala hüküm sürüyorlardı. Büyük Antiochos'un orduları Menderes'e vardığında ikinci Ömenes'in yardım için başvurduğu yer Roma oldu. İsa'dan sonra 190'da Roma'nın Küçük Asya'yı tam olarak istila etmesi biraz da bu başvurunun bir sonucudur. Bu istila Spilos Magnesias'ı Manisa Savaşı'nda Antiochos'un kesin yenilgisi ve antlaşma gereği bütün donanması ile filleri hariç Ömenes'ten aldığı bütün topraklarını yitirmesiyle sonuçlandı. Böylece Pergamon Roma'nın sığıntısı oldu. Bu yoldan kazanılmış askeri destekle ilkin Bitinya'nın sonra Galatların oturduğu Frigya'nın bir eyaleti olan Galatya denetim altına alınabildi. Pergamon'un etkisi giderek Kapadokya ve Armenya krallıklarına değin ulaştı. Pergamon kentinin kendisi de bu sırada varsılığını ve önemini artırdı. Son olarak Ptolemaios'ların Aleksandriyası İskenderiye ile boy ölçüşecek kadar büyüyüp o çağda Küçük Asya'nın en büyük tecim merkezi oldu. Kalenin yukarı kent, temelindeki kayanın yanındaki sekileri saraylar, tapınaklar, bahçeler ve korular kaplamıştı. Yurttaşlarının kültürü ise Yunan dünyasında dillere destan olmuştu. Albenili süs eşyalarını becerikli ustaları üretiyor, altın kaytanlı ipek kumaşları, Frigya'nın işlemeleri ya da Aleksandriya'nın tezyinatlı ipek kumaşlarıyla bir tutuluyordu. Bir başka alandaki buluşları bugün parşömen, pergamena sözcüğüyle belleklerde yer etti. Attaloslar birbiri peşi sıra kral oldular. Ailede krallık sırası öylesine önem kazanmıştı ki, bir keresinde 3. Ömenes Roma'ya gidip açıklanamayan bir nedenle dönmekte gecikince, kardeşi Attalos önlem olarak hem krallığı hem de karısı Stratonike'yi almıştı. Sonunda Ömenes çıka gelince hem tahtın hem de karısının kendisine iade edilmesini nezaketle kabul etti ve sözlü geleneğin bize aktardığına göre görüşünü sadece şu sözlerle açıkladı. Evlenmekte biraz acele etmiş. Ancak krallığın sonu da o sırada yakındı. İsa'dan önce 133'te 3. Attalos öldüğünde çocuksuzdu ve döneminin en çok tartışılan belgelerinden biri sayılan vasiyetinde Pergamon devletini Roma'ya bıraktı. Bu davranışı açıklamak için birçok neden ileri sürülmüştür. Bunların içinde belki de en akla yakını Roma emperyalizminin kazanmakta olduğu güç karşısında dayanamayacağını anlayıp teslim olmasıdır. Asıl nedeni ne olursa olsun, vasiyeti Senato'da yapılan bilmece dolu bir tartışmadan sonra Roma'da kabul edildi. Pergamon'da ise haberin özellikle köylüler ile köleler arasında yarattığı coşku daha az oldu. En nihayet Romalılar kondukları mirasın denetimini tam olarak ele geçirmek için Veliaht Stratonikos'un başlattığı silahlı ayaklanmayı bastırmak gerektiğini anlamışlardı. İsa'dan önce 130'da eski Attalosların tüm mal varlığı toprakları yeni kurulan Asya eyaletiyle birleştirildi. İsa'dan önce 2. yüzyılın geri kalan 30 yılında Romalılar tecimde durumlarını Ege ötelerinde sağlamlaştırmayı başardılar. Alışveriş olağanüstü arttı ve Romalı iş adamları ordusu ülkeyi sardı. Yerleştirdikleri bankacılık sistemiyle Yunan kentlerinde tecimi daha da körüklediler. Gene de Romalıların ülkeye söz geçirmeleri düşündükleri kadar kolay değildi. 42 yıl sonra başlayan bir mücadele Helenizmin Küçük Asya'da yıkılacağını haber veriyordu. Bu Roma ile Pontos kralı Mitridates, Öpator arasındaki ilk savaştı. Yayılmacı batı ile barbar direnişinin yeni dalgası arasında kalan Yunan kentleri korkunç acılar çektiler. Acıları Roma'da Cumhuriyet döneminin sona ermesinden önceki iç savaşta rakip Romalı generallerin kindar zorbalıklarıyla daha da arttı. İşte bu dönemde Yunan kentleri artık gerçek elen özelliklerini yitirdiler ve Roma İmparatorluğu'nun üyeleri olarak ortaya çıktılar. 16. Yedi Kent. Küçük Asya'daki Yunan kentlerinin tarihi kuruldukları günlerden başlayarak gözden geçirildiğinde, insan en çok bunların siyasal birliğe hiç heveslenmemiş olmalarından etkilenmektedir. Kentlerin istisnasız hepsi, askeri güvenlikle ilgili işlerde bile, komşularıyla yakın ilişkiye girmekte hiç istekli davranmayan, tümüyle bağımsız toplumlar olarak görülüyor. Gerçi zaman zaman kentleri kuranların ortak atalarının zoruyla keyfi gruplaşmalar olmuyor da değildi. Ancak bunlar dağılmaya pek yatkındı. Önemli bir askeri yenilginin ertesinde pek azı varlığını sürdürmüştür. Aslına bakılırsa büyük çaplı ve gerçek anlamda birleşmeler ancak yerli hanedanların yayılmacı tutkusunun ya da doğulu fatihlerin buyurganlığının zoruyla gerçekleşmiştir. Ayrıca ülkenin doğal yapısı da kent devletlerinin birbirinden ırak, birbirine kayıtsız durmalarına katkıda bulunmuştur. Yaban denizlerin karşı kıyısından gel diye çağıran kayalık burunlar sıra sıra dağlı karaya uzanıyor, verimli vadilerin, ovaların arasına giriyor, burada oturanları birbirinden ayırıyordu. Bunların hepsi bugün yıkıntılarını gezebildiğimiz Yunan ve Helenistik dönem kentlerine anlaşılır biçimde yansımıştır. Kilikya, Kampestris'ten Çukurova, Troya Ovası'na, oradan Karadeniz'in uzak kıyı bölgelerine değin, her nehir vadisi, her sıcak bayır, bir büyük kentin dengeli ekonomisini kuran bilinçli siyasal birliğin izlerini taşıyor. Devletlerin sınırları artık belirsizdir. Çoğu kez adlarını bile bilmeyiz. Ancak kent kalıntıları kalmıştır. Bu kentlerin süslemeleri dökülmüştür. Sayısız depremlerle yıkılmış, sonradan yoksul kuşakların gereksinimlerini karşılamak üzere yağmalanmıştır. Ama arta kalan yıkıntılar bir yandan kentin bireysel konumunu vurgular, öte yandan bunların ortak mirasına tanıklık eder. Bir kentin maddi yapısı ötekinden pek az ayrılık gösterir. Öne çıkmış bir tepe, akropol, yukarı kent, kale işlevini görür. Eteklerine yakın yerde tiyatro, agora, gimnasyon, stadyon ve türlü tapınaklar toplanmıştır. Buna ek olarak Roma hamamları, birkaç Bizans kilisesi, Selçuklu ya da ilk dönem Osmanlı camisi, Küçük Asya'nın batısındaki yüzlerce yıkık kentin kendine özgü öğeleridir. Maddi kalıntılarının çokluğu sayesinde geleneksel varsalığı doğrulanmış devletlerin kalkınmasına katkısı olan etmenleri çoğu kez uzakta aramamalı. Coğrafi özellikler kente tecimsel kazançlar sağlayabilir. Bir ocağın kutsallığı, bilicilik ocağının ünü maddi çıkar sağlayabilir. Zenginlik de düşünsel gelişme için gerekli boş zamanı yaratır. Ancak kentin karakterini belirleyen niteliklerin ölçütü, salt parası ve bolluk içinde oluşu değildir. Sık sık görüleceği gibi gösterişli olmayan yıkıntıların eski ünleriyle orantılı olmayan bir güzelliği ve soyluluğu vardır. Gerçekten de hemen hemen bütün yerleşmeler tamamıyla kendine özgüdür. Öyle ki bugün bir gezgin sırayla bir düzine yer gezse, başka durumda büyük olasılıkla canı sıkılacakken bu gezmelerde yeknesaklık duygusuna kapılmaz. Yıkıntıların genellikle bulunduğu çevrenin benzersiz güzelliğinden daha çok söz etmenin pek de gereği yoktur. Bu konu üzerinde konuşurken coşkuya kapılmamayı başarmış çok az yazar vardır. Öncü kuşaktan gezgin bir bilim adamı, Ege'nin kıyı ülkelerinin görünümü Yunanistan'ınki kadar parlak ve çeşitlidir diyerek gördüklerinden hoşnut kaldığını belirtirken niyetinin küçümsemek değil, yüceltmek olduğu anlaşılmalıdır. Birkaç cümle bile Doğu Akdeniz'i görmüş olanların anılarını uyarmaya yeter. önde kıvılcımlı engin deniz, arkada karlı dağlarıyla, kayalık burunlar ve derin koylar ülkesinde çok geçmeden tanışacağınız yaşama sevinci ve canlılık vardır. İster bir yelkenliden karaya çıktığınızda, ister bir dağ yolundan dönerken bir amfiteyatronun ince kıvrımlarına, kırık bir sütuna, çiçekli çalıların arasından görünen taşkınasının geometrik biçimlerinin bolluğuna bir göz atmak için durduğunuzda, kültürlü bir yabancının evine ilk kez konuk olan birinin çekingenliğini yaşarsınız. Ancak önceleri parça parça nesneler karşısında insanın duymuş olduğu haz ve şaşkınlığın yarattığı şok, görgüsü arttıkça, yerini değişik yıkıntı alanlarının bugünkü durumuna ve görünüşüne egemen olan tarihi modeli kavramaya bırakır. Bu anlamda kıyı kentleri kendilerine özgü bir sınıf oluşturur. Çünkü hemen hepsinde daha ilk yerleşmecilerin yer seçiminde bu kentlerin son yazgısı yazılıp mühürlenmiştir. Çok geçmeden başta o denli yararlanmak istediği ve hiç kuşkulanmadan ağzına tapınaklar, depolar kurduğu nehirin kötü cinlerinin etkisinden kurtulamayacağını görecektir. Nehirlerin sürekli getirdiği alüvyon sonunda her kentin denizle bağlantısını kesen depremlerden daha büyük felakettir. Bundan sonra kentlerin bütün uğraşı artan alüvyona karşı verdiği sürekli ve semeresiz mücadele olacak ama kent yavaş yavaş toprağa gömülmekten kurtulamayacaktır. Simirna, İzmir. Böyle bir afete engel olmak için alınmış zorlayıcı önlemlere ilginç bir örnek İzmir'in bugünkü büyük limanıdır. Bugünkü kent Helenistik dönemde küçük bir nehrin ağzında, sonradan adını vermiş olduğu derin körfezin en içteki girintisinde kurulmuştu. Daha büyük bir nehir olan Hermos, Gediz, sularını körfezin kuzeyinde denize dökerken, kentin karşısındaki kıyıda da alüvyonlu çamurdan bir burun oluşturuyordu. Geçen yüzyılın sonunda gemi trafiğinin yolu yavaş yavaş daralmış, kent denizle bütün bağlantısını yitirip göl kıyısında kalma tehlikesiyle karşılaşmıştı. Sonunda 1886 yılında Gediz'in yatağının değiştirilmesinin gerektiği anlaşıldı ve nehrin yarımadanın kuzeybatı yanında Ağrıağa koyuna dökülmesi sağlandı. Ne yazık ki İzmir'de bunu olanaklı kılan koşullar başka yerde uygulanamadı. Efesos ile Pirene gibi kentler ise daha tarihlerinin başında yüksekçe bir yere taşınmışlardı. Efesos, Efes. Kent olarak Efesos'un öyküsü özellikle bu bakımdan alışılmışın çok dışındadır. Bugün kent yıkıntıları Kaistros nehrinin Küçük Menderes eskiden denize döküldüğü yerdedir. Şimdi deniz buradan 8-9 kilometre çekilip geride yüksek dağ sıralarının arasında geniş bir tek bir vadi bırakmıştır. Strabon ve Pausanias'a göre buraya ilk gelip yerleşen Yunanlılar İyonlarmış. Başlarında da Atina'nın destansı kralı Kodros'un oğlu Androklos varmış. Geldiklerinde bölgede Anadolu'nun büyük ana tanrıçasının tapınağı çevresinde Karlar ile Lidlerin oturduğunu gördüler. Bu insanlarla dostça düzen içinde yeni bir kent kurarak yerli tanrıçayı kendi tanrıçaları Artemis'in adıyla benimsediler. Efesos kenti ilkin Piyon Dağı'nın şimdi Panayır Dağı, kuzey yamacında ve o zamanlar deniz kıyısında olan etekte kuruldu. Artemis'in Asya tapınmasına ilk kez adanmış olan küçük ölçekli tapınak, İsa'dan önce 6. yüzyılda burada da belki bu kentin kenar mahallelerinde kurulmuştu. Daha İsa'dan önce 4. yüzyılın başlarında Efesos büyük bir metropol olmuş, Artemis tapınağının ünü ve görkemi aynı oranda artmıştı.